güneşe yaslanacağız ama orada kalmayacağız. Bugüne bir basacağız, geleceğe de bakacağız. Burası Fetih'te, Fatih'in bize emanet ettiği bir yer. Bazen soruyorlar, ne kadarlık evlisiniz, kaçlık evlisiniz? Ben diyorum, kendimiz bekar, hatırlamıyorum. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer burası, Karaköy, Galata Rıhtımı.
Ama siz bunu bence biraz daha içselleştirmişsiniz.
Hata yapma şansınız yok. Günün 24 saati aktif olan bir belde.
Çok ciddi bir yoğunluğunuz var falan ama tarihe de çok ciddi bir merakınızın olduğu da ortaya çıkıyor aslında.
Bir Alman düşünür, 1000 yılını hesap edemeyen.
Bence görünmeyende bir Haydar Ali Yıldız var yani. Yakın arkadaşları belki sizi, yakın arkadaşlarınız belki sizi sistemde edebiliyordur yani. Ya bu özelliğini de niye ön plana çıkarmıyorsun falan diye. Mesela kimsenin bilmediği bir özelliğiniz var mı? İlk kez bizde duyacak olan. Mesela kalem alışkanlığınızı ben biliyorum. Kalemlere karşı olan sempatinizi. Hatta sizinle röportaj yapacağımı dile getirdiğimde bir yerde bana dediler ki mutlaka iç cebinde çok iyi bir kalem vardır. Ama hediye etmez.
Sakın istemeyin.
Sakın istemeyin. Mesela evet. Sizin kalemlere karşı var mı iç cebinizde gerçekten kalem? Bir görme şansınız olabilir mi?
Kaç tane göster? Sınırı var mı?
Süper ya.
Kalem merakım var. Bu ifade ettiğiniz yani bilinmeyen değil ama böyle bilinmesini istemediğim şeyler yok en azından. Çünkü toplumun önündeyiz. İsteriz ki bütün yönlerimizi toplum bilsin, milletimiz bilsin. Özellikle genç arkadaşlarımıza bahsettiğiniz kaleme olan tutkumu anlatmak insanlarda bir kalem sevgisine, ondan sonra bir kitap sevgisi aynı şekilde var. Yani sadece okumak için değil, biriktirmek için de bir anlamda kitap alıyorum.
Bir parantez açacağım burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde arka sıralarda oturmayı tercih ediyor musunuz ve kitap okuyor musunuz?
Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen bir alışkanlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz gündüz 2'de 3'te başlar meclis. Gecenin 2'sine kadar devam eder. 10 saatiniz var. Evet. Mutlaka katıldığınız çalışmalar oluyor. Ama 10 saat kitap okuma zamanlarım oldu. Ve günde bir, bazen iki kitap okuduğum da oldu.
Bu hala devam ediyor mu şu anda?
Devam edemiyor. Çünkü buradaki mesai biraz daha günlük. Sahadayız. Yapılması gereken işler var. Ama akşam mutlaka bir kitap, dergi, gazeteleri mümkünse burada sabah mesai içerisinde.
Gazete okuma alışkanlığınız var ya.
Devam ediyor. Kalemle çizerek. Kalem.
Şimdi ben size bu kağıdı vereceğim ama tabii
mutlaka bir dolma kalem bizim çünkü kalemde.
Ama o bayağı baba bir kalem yani şimdi o.
Yani o. Mutlaka bir kurşun kalem. Ve aslında kalemden saymadığımız tükenmez kalem olur. Kalem merakı ta lise yıllarımdan bilinmeyen tarafını söylemiş olayım. Kalem herkes bilir de hayatımı değiştiren noktada ki kalemin rolünü anlatmış olalım.
Lütfen.
Kalemi çok yakın takip ettiniz. Pek hediye etmiyorum. Kalem vermiyorum kimseye. Lise, ortaokul, ilkokul yıllarında hatırlarsınız böyle yıllık ödevler verilirdi. Şu konuda kompozisyon yazın. 3 sayfa, 5 sayfa hepimiz yazardık. Genelde de ara dönemlerde olurdu bu. Tatil edildiği zaman okulun. Bir gün kızım bir tanesi benden kalem istedi. Kalem de o zamanki tabirimizle kendiliğinden yazan böyle kalem. Bir markası yok ha, öyle ifade edilir. İyi bir dolma kalemdi. Sonra amcamın kızıyla aynı sınıftayız. Sayın Hanım'a ya bu kalemi sana, bu Haydar'ın kalemi değil mi dedi. Evet Haydar'ın kalemi. Ya sana mı verdi bunu? Evet dedi. İşte ödem. Aa dedi bunda bir iş var dedi o zaman dedi. Sana gönlü var dedi. Bunu kimseye vermez kalemini. Eşime. Daha sonra eşim oldu. O kalemi verdiğim kişi eşimdi. O zaman değildi.
Bir dakika,
eşime.
Evet. Müthiş bir hikaye ya. Evet. Ama siz bunu bence biraz da içselleştirmişsiniz. Yani benim hayatta son kalem hediye ettiğim kişi eşimdir ya. İlk ve son.
Evet. Son kalem de eşimdir ya. Sığındığım kalem de eşimdir. Dolayısıyla evet. Yani ilk defa birine...
Tam bunu söyleyeceğim. Sizin inanılmaz hani cuk diye oturtmak vardır ya böyle. Siz bazen çıktığınız televizyon programlarını falan da takip ettim ben tabii röportajı yapmadan önce. Çalıştık dersimize. Son noktadaki ifadeler çok iyi mesela. Son kalem de eşimdir. Bak çok ince bir zeka yani bu. Ben hayatta böyle bir şey yapamam. Belediye başkanı olmak zor bir şey mi?
Şöyle zor. Zor kolay anlamında zor. Fakat müthiş bir sorumluluğu var. Çünkü ben sonuçta siyaseti temsil eden, bir duruşu temsil eden, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hareketini temsil eden, Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin siyasal duruşunu, siyasal pozisyon alışını, özellikle sosyal hayatta, özgürlükler alanında ifadesini bulacağı yer burası. Zorluğu şuradan, hata yapma şansınız yok. Günü 24 saati aktif olan bir belde, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının, farklı medeniyetlerin birikimlerinin var olduğu, İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yanından insanların günlük milyonları aşan bir şekilde burada kendini en özgür şekilde ifade etme heyecanıyla geldiği ve günün sonunda buradan rahatlamış olarak huzurlu bir şekilde ayrılabilmesini sağlayacak olan ortamı oluşturmak gibi ağır bir sorumluluğum var. Diğer taraftan Beyoğlu kültürün, sanatın, tarihin şehri. Temsil ettiğim siyasi hareketin kültür sanata bakışı, insana bakışı her şeyden önce bunu gösterebileceği yer de Beyoğlu. Şimdi zaman zaman başkonsoloslarımızla bir araya geliyoruz. Daha önce milletvekiliyken yurt dışına çıktığımda elbette ki ülkemizi anlatıyorduk. Ama şimdi buraya gelen insanlar bizim yaptıklarımızdan Türkiye'yi okumaya çalışıyorlar, AK Parti'yi okumaya çalışıyorlar. Bunlar önemli. Farklı inançlar var. O inançlara gösterilen saygının bir anlamda somut göstergesini sağlama imkanınız var. Bunlar gün içerisinde şöyle programlarımıza baktığımız zaman, diyelim yarın bir yabancı misyon şefinin cenazesi olabilir. Ertesi gün yabancı bir din aliminin cenazesi olabiliyor. Bir farklı inanca mensup olan vatandaşımızın farklı bir sosyal hadisesini takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan zorlukları var. İnsanların günlük talep ve beklentilerini karşılamak gibi siyasetin temel bir görevi var. Beyoğlu Belediye Başkanlığı veya belediye başkanlarının anlık talep, beklentiyi, şikayeti, öneriyi dikkate alıp değerlendirmek gibi bir mecburiyetleri var. Bu bakımdan ama Beyoğlu Belediye Başkanlığı haricinde başka bir belediye başkanlığı deseniz orada da dururum. Çünkü hakikaten
burayı gördükten sonra olmaz zaten yani.
Çünkü imparatorluğun da ilk belediyesi, yani ilk belediye burası.
Sizin belediye binanız da bir şey söyleyeyim. Ben mesela birçok belediye binası falan gördüm, görüyorum yani Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyoruz. Mimari olarak belki de en iyilerden bir tanesi yani.
Doğru, yani mimari özelliği olan kendi dönemini 1800'lü yılların sonlarına doğru, son çeyreğinde, daha doğrusu yarısında 1856'larda yapılıyor. Belediye binası olarak hizmet veriyor. Belediyenin bu anlamda çevresiyle beraber tabii bakmak lazım. Dışarı çıktığınız zaman evet Beyoğlu Belediyesi ilk belediye binası ama neredeyse her şeyin de ilki Beyoğlu'nda. İlk belediye binası Beyoğlu Belediye Binası. Tarih.
İmzalı i̇lk, diyorsunuz yani.
İlk tersane Haliç'te, Kasımpaşa'da, Kasımpaşa. Beyoğlu'nda. İlk metro Beyoğlu'nda.
Evet.
İlk tramvay siz söyleyin. İlk banka burada. Bankalar Caddesi'nin. İlk sigorta şirketi burada. İlk sinema burada. İlk tiyatro Darül Bedai Beyoğlu'nda.
Hatta 2000'li yılların başına kadar bile insanlar Taksim'e sinemaya geliyorlardı. Sinema.
Yani burası. Devam ediyoruz. Yani bu mesela ilk lokanta. Osmanlı'da ilk lokanta Beyoğlu'nda.
Müthiş.
İstanbul'un fethedildiği yer Beyoğlu. Hemen bulunduğumuz bu sırttan Kasımpaşa Haliç'e. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer burası. Karaköy, Galata rıhtımından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Filika'ya biniyorlar. Bandırma vapuruna, Bandırma vapurundan Samsun'a gidiliyor. Milli Mücadele'nin başladığı yerde burası. Bitiyor mu? Yok. İlk stat bugün Gezi Parkı diye bildiğimiz yerde. İlk milli maçın oynandığı yer orada. Türkiye, Romanya 2-2. Sayabilirim. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Beyoğlu'nda.
Golleri ki, güzel bağladın vallahi.
Son.
Şeyi soracağım. Sizin tabii çok ciddi bir yoğunluğunuz var falan ama tarihe de çok ciddi bir merakınızın olduğu da ortaya çıkıyor.
Şöyle bir Alman düşünür, 1000 yılını hesap edemeyenler millet olamazlar diyorlar. Dolayısıyla tarihe olan merakım lise yıllarında. Hatta lisede tarih öğretmeni zaman zaman hani biraz da yorgun olurdu diyelim. Son saatçe ders. Dersi ben anlatırdım. Öyle bir yönüm var. Tabii. Tarih öğretmeniyle çocuklar çok gariptir yani öğrencilik yıllar.
Hani abi çok tuhaf bir yere geldik sonunda.
Lisede ne olur? Hani ben başım zaten baştan bağlı olduğu için bazen soruyorlar. Ne kadarlık evlisiniz? Kaç yıllık evlisiniz? Ben diyorum kendimi hiç bekar hatırlamıyorum.
Liseden bu yana sürdürülebilen bir ilişki. Çünkü lise dediğimiz hani 13-14.
Hatta ortaokul diyor. Hayır daha ortaokul, ilkokulun sonları.
Oralardan itibaren.
Tabii ben yani.
Ama burada da bir yenge hanıma da bir alkış gerekir ya.
Bazen şey oluyor, sosyal medyada beğendi oluyor ya, beğeniyorum diyor, ya seni kaç yıl önce beğendik diyorum ya, ya bile beğeniyoruz seni.
Öyle yeter. Şeyler oluyor mu? Yenge hanım mesela sizi eleştirir mi ya, bu tweetin iyi olmuş, bu iyi olmamış, bu konuya niye girdin diye.
Tabii. Bazen tabii amatörce, kendince yani profesyonel bir bakış açısı değil ama tarihle devam edelim.
Ama bu çok tatlı bir konu ya.
Yok, eşimle olan muhabbetim dediğim gibi yani daha çocukluk aşkı dediğimiz o var yani.
Sizin eşiniz de benim
gibi. O da bir tarihtir diyorsanız doğru. 30 yıldan fazla yakın
evet,
tarihten.
Evet yani yakın tarih.
Ben kendi yakın tarihim.
Yani çeyrek asırı geçmiş.
Tabii.
Yarım asıra yaklaşıyor.
Tabii yarım asıra yaklaşıyor.
Şeyi söyleyeceğim mesela sizin eşiniz de sahada aktif olarak çok görüyorum ben. Ben kendisini takip ediyorum Twitter'dan.
Doğru. Yani siyasetçi değil ama ben özellikle milletvekili adayı olduğum dönemde tabii parti teşkilatlarında, ilçede hep kadın kolları, gençlik kolları, kadınların sahada yaptıklarını biliyorum. Yani gösterdikleri fedakarlığı, eşlerinden, çocuklarından, evlerinden göstermiş olduğu fedakarlığı biliyorum. Seçtiren taraftaydık biz. Planlar yapan, programlar yapan, seçim stratejilerini ortaya koyan, kadınlara, gençlere görevler veren, sen şuraya gideceksin, sen buraya gideceksin. Tabii zaman geldi bu defa seçilecek pozisyona geldik. Bu defa milletvekili adayı olarak yine kadın kollarımızda, gençlik kolları, ana kademe, mahalle teşkilatları hepsine tabii kadın başrolde. Eşime dedim ki o zaman sen de kadın kollarıyla beraber bu çalışmada benimle beraber olman doğru olandır. Sağ olsun.
Zaten ben eve gelemiyorum. En azından beraber
evet,
gelemiyorum.
Beraber gezmiş oluruz.
Siz yemek yapar mısınız?
Her türlü yemeği yapabilirim.
Yenge Hanım'a evde yemek hazırlar mısın? Pazar kahvaltısı falan.
Yok. O kadar olmuyor. Ama özellikle yine evli okudum mesela üniversiteyi. Zaman zaman eşim memlekette olurdu. Ben Kasımpaşa'da.
Ha, siz yalnız kalırsam yaparım.
Evet yap. O şey.
Ya ama
yani kendi.
Mesela bazı erkekler çok iyi değillerdir bu konuda. Ama bazı erkekler de gerçekten çok harika, harikulade yemekler çıkarırlar.
Ben hatırlıyorum ya. Üniversitede mesela kızlar derlerdi ki işte çok iyi omlet yapar. Omlet yemek değil ki derdim ben. Omlet yapmak ne yani? Omlet yani tereyağı efendim ve yağla hemen yumurta. O yemekten saymayız.
Siz İstanbul'a ne zaman geldiniz?
89'da yani ilk 86'larda şöyle dedemin Kasımpaşa'sını hatırlıyorum. Bu iskeleleri kurdukları zamanlar hatırlırdı. 1900'lü yıllar. Dedem 18'de yani 1919'larda 20'lerde İzmir'de işte Kurtuluş Savaşı'nın sonları. 19 yaşında olduğuna göre 18'li yaşlarda dedem buradaydı. Kasımpaşa'daydı. Dedemin abileri de buradaydı. 1900'lü yıllarda dedemin buraları böyle çorak oldu.
100 yıllık bey olmuş.
100 yıllık ya. Evet bir Kasımpaşalı'mız var.
İş isteyen çok oluyor mu sizden? Tanıdık çok vardır yani.
Buradaki ifadem şu. 100 yıllık Kasımpaşalı'mız Paşalıyım ama ben Beyoğlu'na kimseyi tanımam. Ya da şu, benim hiçbir çalışanım, müdürüm, başkan yardımcım, memurum. Bu başkanın yakını, Kasımpaşa'dan arkadaşı, dostu, hemşerisi öyle bir şey yok.
Standart. İddialı mısınız bu konuda?
Kesinlikle iddialı.
Kayıt alıyoruz.
En iddialı olduğum alan bu. Çünkü personel alımları oluyor. Kendi müdürlerimle, memurlarımla yaptığım toplantıda belediye başkanı olarak benim, yardımcılarımın, müdürlerimin herhangi bir akrabası belediyede işe alınmayacak. Benim dönemimde.
Size samimi olarak bir şey soracağım gerçekten. Bu bence çok önemli bir soru aslında. Evet. Beyoğlu Belediyesi'nde sizinle aynı görüşte olmayan çalışan var mı?
Tabii kesinlikle var. Dediğim gibi şu anda diyelim ki memur alımı KPSS çok objektif bir alım. Hı hı. Farklı görüşlerini ifade eden insanlar bu bir zenginlik, bu var. Ama benim kendi pozisyonuma zarar verecek şekilde görüşünü belediye çalışmalarına yansıtıyorsa ona müsamaha etmem söz konusu olmaz. Ama hı, kendi görüşü, kendi dünya görüşü elbette ki bir insanın olmalı. Yani bir insanın memur olduğunda, belediyede göreve başladığında resitleyemezsiniz beynini. Ama şu çok önemlidir. Kamu hizmetlerinde tarafsızlık. Şimdi Cumhurbaşkanlığında bugün anayasada tarafsızlığı ile ilgili zaman zaman konuşmalar yapılıyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım o anayasa değişikliğinde anayasa komisyonu üyesiydim. 7. madde ile ilgili konuşma yaptığım zaman da şunu söylemiştim. Önemli olan seçildikten sonra kamu hizmetlerinin sunulmasında tarafsızlık göstermektir. Siyasi görüşünü yansıtmadan. Şimdi düşünün 50 yaşında 60 yaşında Cumhurbaşkanı olacaksınız. Hiçbir siyasi görüşünüz yok. Var mı böyle bir adam?
Evet.
Yok.
Dünyada böyle bir şey yok zaten.
Bir şey de mesela benim bütün seçim kampanyalarımda dün mesela partimin kongresi vardı. AK Parti rozeti yakamda olur. Ben partimle gurur duyarım. Eksik gördüğümü partinin yetkili kurullarında söylerim ama kamuoyuna çıktığım zaman evet ben AK Partili belediye başkanıyım. Hı. Ama şunu yapmıyorum mesela. Hı. İsmini vermeyeceğim. Mesela bir siyasi parti. Biz rozetimizi çıkarıyoruz. Parti rozetine aday olduğumuzda. Hayır. Aday olduğumda ben parti rozetini takarım. Ben bu partinin adayıyım. Bana ona göre oy ver. Seçim zamanında, adaylık döneminde rozetleri çıkarıyorlar. Biz hiçbir partide değil. Bizde partizanlık yok. Biz bütün partilere eşit mesafedeyiz. Sonra kendi partilerinin kongrelerine gidiyorlar. Kendi partilerinin il başkanlarıyla toplantı yapıyorlar. Doğru mu? Hepimiz şahit oluyoruz buna.
Evet.
Ne oluyor? Şu demek oluyor. Seçim zamanında biz parti rozetini çıkarıyoruz. Seçimden sonra takıyoruz. Olmaz. Tam tersine. Seçim zamanında ben AK Parti rozetini takarım. Giderim ben ey milletim, ey halkım ben sizden AK Partili olarak siyasi görüşümüz belli, manifestomuz belli, vaatlerimiz belli, ortaya koyan konulan seçim beyannamesi belli. Ben bunun adayıyım. Mesela burada bu dönemde Cumhur İttifakı'nın adayıyım.
Evet.
Seçim manifestosu belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü belli. AK Parti'nin görüşü belli. Ortak hareket edileceğine dair deklarasyon var. O deklarasyona bağlı olarak bir adayım.
Bu yolda yürüyeceğim.
Seçimden sonra, evet, şimdi herkese hizmet edeceğim. Cumhur İttifakı'nın adayıyım ama ben bütün milletime, bütün Beyoğlulara hizmet edeceğim. O zaman parti rozeti değil, Türk bayrağı rozeti. Milletimizin tarihini temsil eden, bütün o ne kadar zenginlik varsa onlarla kucaklayıp onlara hizmet eden bir anlayışla. Liyakate de bu anlamda. Eğer benimle beraber çalışan arkadaşım, o da böyle bakıyorsa hiçbir mesele yok.
Bugün hangi kurumsal firmada çalışırsanız çalışın siyasetin ötesinde, onlar da zaten aynı kuralları koyuyorlar. Evet. Bugün görüyoruz işte şirket kurallarına, politikalarına ters hareket eden kişiler hemen tabii. Sosyal medyadan baskı gelince işten çıkarılmak zorunda kalıyorlar. Yani ahlak kurallarına ve eleştirinin dozuna dikkat edildiği müddetçe bence hiçbir problem olmuyor gibi gözüküyor en azından.
Ya şimdi yine meclis kürsüsünde yaptığım konuşmaya atıf yapıyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın da veciz bir ifadesidir. Siyasetçinin sığınacağı liman ahlaktır diye. Evet, siyasette belirleyici olan da budur. Bugün de şimdi parlamentoda, basından takip ettiğimiz bir takım buna dair olumsuzluklar var. Ama şu örneği hep veririm. Su, ateş ve ahlak. Bir yolculuğa çıkıyorlar. Şimdi kendi aralarında diyorlar ki birbirimizi kaybedersek nasıl bulacağız? Suya soruyorlar, seni kaybedersek nasıl bulacağız? Su cevap veriyor. Nerede bir çağıltı, nerede bir şırıltı varsa ben oradayım. Ateşe soruyorlar, seni kaybedersek nasıl bulacağız? Ateş diyor ki nerede bir duman, nerede bir is görürseniz ben oradayım. Ahlaka soruyorlar, ey ahlak seni kaybedersek nasıl bulacağız? Ahlak cevap veriyor, beni kaybederseniz bir daha bulamazsınız.
Ya, bu
buradan
ya.
Ve buradan sahip olmamız gereken iş ahlakı, toplumsal ahlak ve bütün davranışlarımızın aslında belirleyen temel parametreler vardır içeriden ve dışarıdan. Birincisi topluma karşı yaptıklarımız, yani ahlakla ilişkilendirilebilir toplumsal olarak baktığımızda bireysel ahlak da var, ayıp. Bir davranışınız toplum tarafından ayıp kavramıyla değerlendirilir, yani ahlakla toplumsal. İki, günah dini anlamda sizinle Yaradanınız arasında, o da çünkü bir hudut koymuş. Seni yarattım ama bu kurallar çerçevesinde bu fiiliniz teolojik anlamda günah kavramıyla değerlendirilir. Bir de yaşadığınız bir siyasal düzen var, bir devlet düzeni vardır. Onun da düzenleyicisi nedir? Anayasa ve kanunlar. Peki o davranışınızı neyle ölçüyor? Suçla. Ayıp, günah ve suç. Şimdi bütün aslında davranışlarımızın çerçevesi ve bunların içerisinde hepsine farklı farklı soslarda özgürlük.
Ahlakla ilgili verdiğiniz söz çok iyi bir sözdü yani. Bence eyvallah. Hepimizin bunu şiar edilmesi lazım yani.
Eyvallah, teşekkür ederim.
Peki siz film izler misiniz? Mesela evde Netflix, Amazon Prime, işte Blue TV, Exxen falan.
Sinema konusunda eğitim alan biriyim. Yani sinema eğitimi aldım. O açıdan
sinema üniversite döneminde mi aldınız?
Yok, üniversiteden sonra Fatih'te avukatlık ofisim vardı. O zaman Feza Film vardı şeyde, Karagümrük'te. Orada dünyaca ünlü Azerbaycanlı sinema eleştirmeni Tevfik İsmailov vardı. Sonra kızı da zannediyorum aynı Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etti. Şu anda tam bilmiyorum ama yakın zamana kadar oradaydı. Hafta sonları veya hafta içi, hatırladığım kadarıyla hafta sonları, cumartesi günleri film okumaları yapardık. Tevfik Hoca, Allah rahmet eylesin. Şöyle işte film yorumlama dediğimiz, filmin bir sahnesinde durur. Burada verilmek istenen mesaj nedir? Işık nereden geliyor? Işık niye oradan geliyor? Burada ses neden şuradan geliyor? İşte toprakla olan münasebet, ışıkla olan
münasebet. Bugün sizin tabii çok işinize yarar şimdi. Siz evet. Tabii Beyoğlu'nda bir sürü etkinlik falan da yapıyorsunuz, böyle filmler falan. Kardeşim bunun maliyetini biliyoruz biz falan.
Hem o burada mesela Beyoğlu tabii sinemanın merkezi, evet. Yeşilçam'ın olduğu yer. İlçe başkanlığı da yaptım ben burada. Tabii o zaman bu sinema eğitimlerini almış biri olarak onlarla toplantı yapıyoruz. Sinema yönetmenleri, oyuncuları var. Dediler başkanı biraz böyle açıldı. Nazevin yönetmenleri de işte İtalyan Bellini, işte Akira Kurosawa, Andrei Tarkovski, Andrei Ruble. Dediler başkan sen dedi hep böyle başyapıtlar da hani bizim. Dedim estağfurullah. Ama hakikaten sinema, yani Hollywood bir sektör, en iyi mesajın verildiği. Bugün mesela dizi sektöründe Türkiye'de sinemadan daha çok diziler öne çıkmaya başladı. Evet. Ben şahsen Büyük Selçuklu dizisinde yani zaman zaman arkadaşlarımıza istişare ediyorum. Yani fikirlerimi söylüyorum. Tarihle ilgili giriş yapmıştık. Şu anda Selçuklu tarihiyle de yakından ilgileniyorum.
Tarihten de kopamıyorsunuz.
Evet. Çünkü koptuğunuz zaman gelecekten de kopuyorsunuz. Şimdi evet. O girişte onu ifade etmiştim. Alman düşünür diyor ki 1000 yılını hesap etmeyenler millet olamazlar. Bu şu demek. 1000 yıllık tarihinizi bildiğiniz zaman bu bir okumadır. Ben tarihçi değilim, hukukçuyum. Ama şu anda siyasetçiyim. Bir siyasi okuma yapıyorum. Kendimce analizi yapıyorum. Yani hukukçu hüküm çıkarır. Yani tarihi olaylardan ben hüküm çıkarıyorum. Bir tarihçiden farklı olarak. Lisede tarihi anlatırken de öyle anlatmazdım. İki ordu karşı karşıya geldi, şöyle savaş. Ya iki ordu zaten karşı karşıya gelmezse savaş olmaz yani. savaş olması için karşı karşıya gelmesi lazım. O değil yani ben. Veya şu tarihte olur bilmiyorum mesela. Ali miydi, Veli miydi? Şimdi bazen televizyon programlarına çıkıyoruz tarihçilerle. Şu yorumlar geliyor. Yani orada Kamenyonslar bilmem kimdi ya, tutamıyor onu aklında yani, o kimdi. Meselenin özetinde ne oldu, ne bitti, niye öyle oldu, niye böyle bitti? Tarihi böyle okuyorum. Böyle okuduğunuz zaman da gelecek 1000 yılda, 100 yılda, 200 yılda, 300 yılda neler olabilir? Birkaç tarihçi bunu yapıyor. Tarihsel değişimler oluyor. Mesela 600. yüzyılda, 7. yüzyılda, her 100 yıl başlarında, bu bazen mesela son yıldızda 1900'lü yıllarda bakıyorsun, Birinci Dünya Savaşı oluyor. Onun tortuları bitmiyor. Yani düzen istenen gibi kurulamıyor. Bu defa İkinci Dünya Savaşı 50 yıl sonra, 40-50 yıl sonra. Geriye doğru gittiğiniz zaman aslında 1800'lü yıllarda sanayi devrimi başlıyor. Geriye doğru gittiğiniz zaman Fransız İhtilali yine, evet. 18. yüzyılın sonları. Böyle 100 yıllık tarih dilimlerinde kendimce okumalar yapıyorum.
Ama siz bir şey söyleyin, ben büyük bir hayranlıkla takip ediyorum şu anda. Yani televizyonda Fatih Altaylı'nın karşısında bayağı şey, teke tek tarihte konuşabilirsiniz yani.
Şimdi bugün dünyanın en büyük şehri nedir diyoruz? New York, Washington gibi hemen aklımıza gelen dünya süper devletlerinin devletleri var. Peki 1000 yılında dünyanın en büyük şehirlerinden biri hangisiydi? 1000 sene öncesinden bahsediyorum. Yine bir grup gazeteciyle ben Ahlat'a ve Malazgirt'e gittiğim zaman dedim ki 1000 yılında, 950-1000 yıl arasında, bundan 1000 yıl önce Londra'nın nüfusu 60 bindi. İstanbul'un nüfusu yaklaşık 40 bindi. Ahlat'ın nüfusu 300 bindi. Şimdi bir şey daha ama bilelim.
Siz bir parantez açacağım. Sizin yalnız ben şu konuları çok iyi takip ediyorum. Tarihi ihya etmekle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Bu konuları sizinle belki biraz sonra İstiklal'de yürürken de konuşabiliriz. Evet. Yani notlarım arasında var. Mesela Malazgirt, evet. Ahlat, orada bir otağın yapılıyor olması, bir konağın yapılıyor, evet. olması bence çok değerli bir şey.
Şimdi zannediyorum Maverdi Sultan'a Nasihatler kitabında şöyle şundan bahseder. Bir yönetici yönettiği insanlara öncelikle adaleti sunmakla görevli. İki, nizamı sağlamakla. Ya bir, adalet. İki, onların dinini, dilini, ırzını, namusunu korumakla. Yani emniyetle sorumlu. Refahtan sorumlu. Onların geçimlerini sağlayacak. Ama bir de bir şeyden daha bahsederim Maverdi. Altıncı ışıkta gelecek. Onlara bir gelecek sunmalı. Şimdi büyük bir medeniyet yolculuğu ve bu medeniyet yolculuğunun uğradığı duraklar var. Mesela ben konuşmalarımda Fergana Vadisi'nden bahsediyorum. Bizim medeniyetimiz Fergana Vadisi'ne, Ötüken'e. Allah Allah diyor. Fergana Vadisi nereden çıktı? Ama Fergana bütün bizim ilim, medeniyet yuvamız. Şimdi Özbekistan'a gittiğinizde Semerkant'ta Ulubey Rasathanesi vardır. Ulubey Rasathanesi'nde yapılan ölçümler bugün NASA'nın
şöyle aşağı, değil mi? Aşağı doğru aşağı, çıkıyor. Evet. Oradan güneşin eğimine göre, evet. çeşitli ölçümler alıyor.
Evet. Sene kaç? 1300'lü yıllar. Bundan 700-800 sene önce. Yaklaşık 20 sene önce İslam Kerimov Özbekistan Devlet Başkanı olarak Amerika'ya gidiyor. NASA'yı ziyaret ediyor. NASA'daki yetkililer diyor ki, Sayın Başkan diyorlar, Ulubey Rasathanesi'ndeki ölçümle Ulubey'in hesabıyla NASA'nın hesabı, yani uzay hesaplamaları yapıyorlar, 1,5 derece fark ediyor. Ulubey diyor 1,5 derece yanılmış gözüküyor diyor. İslam Kerimov müthiş bir cümle kullanıyor. Diyor ki, yanılan Ulubey değildir diyor, sizin bilgisayarınızdır diyor. Ulubey yanılmamıştır diyor. Şimdi bilim orada.
Evet. Gelecek. Müthiş bir yer orası ama başkan.
Tabii canım. Yani şimdi Fergana Vadisi dediğimiz her alanda, yani pozitif ilimlerde, sosyal ilimlerde, dini ilimlerde İmam Buhari'lerin mekanı, Ulubey'lerin mekanı. Dolayısıyla ilmin neşvu nema bulduğu bir yer. Gençlerimiz burayı bilsin. Mesela ben Hakan Fidan Bey'le gitmiştik. MİT başkanımızla.
Dikkatli oturalım şimdi.
Devlet ricalinden. Ne olur, şu cümleyi kullanmıştı. Mesela Semerkant Registanı'ndaki o 3 tane medrese, sağ, orta ve soldaki, üçü de o dönemin en büyük okulu orası. Evet. Şöyle şu cümleyi kullanmıştı. Yani teyit etmedim onu. Ama kendisi İngiltere'yi görmüş olduğu için dedi ki, Oxford bu mantıkla, yani burası modellenerek kurulmuş bir üniversitedir. Şimdi böyle bir medeniyette ifade ettiğiniz şey tarihi imar yeniden, ama önce idrak, inşa ve ihya. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız ihya.
Evet, çok önemli.
Ama öncelikle de tabii idrakin yeniden şöyle bir sorgulanması lazım. Medeniyet dediğimiz kavramın köklerine bir inmek lazım. Kendi genetik kodlarımızı şöyle bir yoklamamız lazım. Ha, gelecek bugün geçmişi biraz iyi bilmekten kaynaklanıyor. Biz Ağustos'ta Malazgirt Ahlat etkinliklerini yapıyoruz. Eylül'de Selçuk Bayraktar Teknofest'i yapıyor. Evet. Diyoruz ki kökümüz burada mazide. Ama gözümüz yukarıda, atide. Yani dolayısıyla istikbalimizi de istiklalimizi de ararken geçmişi ihmal etmeyeceğiz. Gözümüz gelecekte. Hep şunu da söylüyoruz. Geçmişe yaslanacağız ama orada kalmayacağız. Bugüne bir basacağız ama geleceğe de bakacağız.
Bu da tam sizin oka karşı merakınızı, evet. da gösteriyor. Siz Twitter'dan insanlara cevap vermiyorsunuz. Tek yönlü bir iletişim yapıyorsunuz. İnsanlara cevap verin, bana cevap verin bir Bu çok şık bir hareket olabilir bence. Arada bir en azından. Bu konuya niye geldim onu da bilmiyorum.
Yok, şunu söyleyeyim. Yok, haklısınız ama bir şeyin doğal olanını seviyorum. Sahada bazen vatandaşımız diyor ki, başkanım belediyeye geldim, sizinle beni görüştürmediler. Ne dediler diyorum, hayırdır yani. Ben diyor ki, burada yok dediler. Dedim, şu anda gitsen belediye ne derler sana? Burada yok diyecekler sana. Evet dedi. Dedim, işte orada olsam, ben zaten insandan kaçacak olsam her gün çarşı pazar dolaşmam. Konuşuyorum insanlarla ama şimdi sosyal medyadan veya WhatsApp'tan, ya bizim telefonumuz herkeste var aşağı yukarı yazıyor. Şu anda bile başkanım S.A. Nasıl cevap vereyim ona ya?
A.F.L.M.
Yani şimdi öyle istiyor. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Böyle bir zamanım yok ki yani. Size bir maruzatım var. Buyur. Yok hakikaten. Twitter'da şöyle gidiyorum mesela, bir toplantı yapıyorum. Onunla ilgili Twitter'da yazıyor veya sosyal medyadan. Başkanım şu konuda ya nasıl yazayım ama ben aynı anda konuşuyorum. O anda yani doğal olduğu zaman problem yok.
Siz o zaman WhatsApp konuşmalarında falan da bence bütün konuşmayı tercih ediyorsunuz değil mi? Size tüm maruzat kısa bir şekilde anlatılacak. Veya belki sohbette de. Ben de tek hep parça parça yazarım biliyor musunuz?
Hatta mesela S.A. şu anda düşünün, geldi böyle bir mesaj. Veya nasılsınız? Cevap yok. Size bir maruzatım var, cevap yok. Çünkü Adem Metan'la görüşme halindeyiz şu anda. Evet. Üçüncü cümle. Hani herkese cevap verecektiniz? Hani telefonlarınıza bakacaktınız? Bu mu gönül belediyeciliği? Ya bunları yaşıyoruz.
Valla algılanış çok önemli ya.
İnsanlar mutlaka.
Bazen çok acımasız eleştiriler oluyor. Kendinizi böyle karanlık bir gecede gökyüzünü seyrederken, ya şu konuda çok yanlış anlaşıldık dediğiniz bir konu var mı?
Şöyle, yani çok siyaseten belki değil ama mesela vakıf çalışmalarımız biraz öyle algılandı. Okçular Vakfı'ndaki faaliyetimiz bizim büyük bir medeniyet okumasıydı. Oradan kendi medeniyet değerlerimizden yeniden bir idrak, inşa ve ihya sürecini yürütmekti. Orada biz de yani siyasi oluşumuz, az önce söylediğimiz, kendi işimize bakalım, yapmak istediğimizi yapalım, enerjimizi vermek istediğimiz mesaj üzerinden verelim, karşılıklı bir polemiğe girmeyelim anlayışıyla bizim Bilal Bey'le meşhur bir havuz problemimiz vardır. Onu.
Herkesin yapmayacağı bir şeyi yaptınız yani. Çıktınız, o Haber Global'di galiba.
Evet.
Jülide Hanım'ın programıydı. Çıktın ya, bununla siz yüzleşmeseydiniz, bu diyaloğu gerçekten anlatmasaydınız, insanlar bunu, bakın ondan sonra dikkat ederseniz o konu artık konuşulmuyor çok fazla. Çünkü bununla bunu insanlar anlatmak çok değerli diye düşünüyorum yani. Evet. Ki ben bile ikna oldum orada yani.
Şöyle ifade ettiğim gibi, biz dünyanın ilk laboratuvarını orada açtık. İlk enstitüyü orada açtık. Yani her şeyin ilkini yine yapıldığı yer orası.
Şu anda orası yapıldı mı?
Tabii. Yapıldı mı derken?
Ya şu anda aktif mi yani?
Tabii. Şu anda Tokyo Olimpiyatlarına olimpiyat şampiyonu bekliyoruz.
Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında oraya gitmek lazım.
Beklerim.
Orada bence bir ya çalışma Adem yapalım Bey, yani.
Bakın Fatih namazgahı orada. Açık hava müzesi. Şimdi biz hangi biriyle odaklanalım? Az önce WhatsApp'a verdiğim mesaj gibi. Evet. Birileri saldırıyor. O buraya Kadir Topbaş. Evet, Kadir Topbaş çok ciddi destek verdi oraya. Şu anda dünyada ilk okçuluk müzesi Okçular Vakfı'nda. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızdan ayarlayacağız şu pandemi döneminde. 500'e yakın eser orada sergileniyor. İlk dünya okçuluk laboratuvarı orada. Yani bursuna biri desin ki dünyanın filan yerinde de bir okçuluk laboratuvarı var. Çünkü olimpiyat şampiyonları geldiğinde bizim Fetih Kupası'nda oraya geliyorlar. Burası Fetih'te. Fatih'in bize emanet ettiği bir yer. Şimdi tarihle ilgili olan ilgimi de anlayacaksınız zannediyorum. Geç bile olsa.
Yine noktayı koydu başkan.
Büyük bir alanda ben Fatih'in emanetini bekliyorum. Orada bekçilik yapıyorum. Burada hep böyle büyük başarılar elde edeceğimiz hayaliyle yola çıktığımızda, bunu amaçladığımızda Rus milli takımının hocalarından Vladimir diye bir hoca geldi, dedi ki ya dedi burada dedi her şey tamam. Fakat dedi bir iki eksik dedi, biz Rus milli takımındayken bu okçular zamanla, anlattığım şeyi tekrar anlatıyorum. Bir, su terapisine ihtiyaçları var. Biz havuza girmeleri lazım. İki, işte ondan sonra da tekrar normalleşmeleri lazım. Bugün herhangi bir futbol kulübünün tesisine gittiğiniz zaman zaten orada da görüyorsunuz. Bir soğuk su yürüyüş yolu yapmışlar, saunalar vesaire.
Ona rağmen başarı yok yani.
Ona rağmen evet, ifade ettiğiniz gibi. Burası dünyanın en eski spor kulübü, Okçular Tekkesi. İki, bir kulüp yani burası. İki, dünyanın en büyük şu anda okçuluk tesisi. Buraya dediler bir tane yüzme havuzuyla bir tane kondisyon şeyi lazım, salonu lazım. Ben de işte canlı yayın şeyde filmi izlenirken orada Bilal Bey bunu anlatıyorum. Şu adam diyorum, Vladimir, bunları söyledi bize. ne olur diyor, yani yapabilir miyiz? Yapamayız diyoruz. Projede yok şu anda. Çünkü orada da kullanılan yer otopark olarak kullanılıyor. Orası olur mu diye de kendi aramızda daha sonra da tartıştık. Eğer dedim kentsel dönüşüm tamamlanır, şey kalırsa şurada, bize göre deniz tarafı, Haliç tarafında, Oraya bir havuz yapılabilir. Sporcular için, Beyoğlu için, Kasımpaşa için, Ok Meydanı için. Üstüne de kondisyon salonu. Vay, Bilal Erdoğan'ın işi yok da gelecek Ok Meydanı'nda havuz yapacak da, parti yapacak da yani. Şimdi buna nasıl cevap verelim? Vallahi havuz yapmayacaktık ya. Vallahi yüzmeyecektik orada mı diyelim yani?
Ya bir de şey var abi, büfe yeri değil ki bu yani, anladın mı?
Ya spor tesisi yapıyoruz şimdi. Gençler orada bir geçen gittim ben Cemevinde, tabii orada farklı siyasi partiler de vardı. Sonuç şöyle, konu açıldı. Milletvekilleri de vardı orada. Partinin il başkanı da hatta vardı. Dedi ki işte bu lafların cımbızlanması meselesi. Ya başkan dedi, sizin de dedi başınız. Ben başıma da geldi dedim. Oradan biliyorum dedim. Şimdi dedim bana sorsanız. Ya başkan abi, çocuklar da bir halı saha istiyorlar. Ben size nasıl cevap veririm şu atmosferde? Ya şuradan bir iki binayı alsak, bir tane halı saha yapsak oraya. Ama siz oraya, başkan ha burayı alsak dedi. Tamam, burayı kullanacaksın. Ha, haklısın. Şimdi girmek istemedik. Mesela Ahlat ve Malazgirt'le ilgili. Ha, buradaki şu ruh dünyamı söyleyeyim. Devlet katına da söyledim. Bunu Fuat Oktay Bey'e anlatmıştım. O da etkilenmişti. Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bu Ahlat, Malazgirt, Fethi Kupası, Okçor Vakfı'ndaki bu çalışmalarımız, evet, bir medeniyet değerini ortaya çıkarma. Şu anda 60 ülkede, 54 merkezde, Yunus Emre Enstitümüzle birlikte sergi, en son Üsküp'teydik mesela. Buradan bir şeyler, bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Bir tarihi derinlik vermeye çalışıyoruz. Ama şuna da inanıyorum hissiyat olarak. Hani gece diyorsunuz ya, evet, bunu o zaman belki anlatabilirdik. Orada yanlış anlaşıldık yani. Daha doğrusu anlattığımızdan bambaşka şeyler anlatıldı. Yani biz bir spor tesisi yapalım. Şu anda belediye başkanıyım. Diyorum ki şuraya halı saha yapacağız. Buraya işte şunu, havuz kelimesini kullanmıyorum. Tesis yapacağız, spor tesisi yapacağız. Şimdi normal karşılanıyor. Halbuki o zaman da söylediğimiz aynı şeydi. Evet. Bunun ötesinde ama şu hissiyatı da yaşıyorum. Yani bundan bir pişmanlığım var, asla yok. Şuna çünkü inanıyorum. Malazgirt'te Sultan Alparslan unutulmuştu. Hiç adı sanı okunmuyordu. Evet, hep 1071'i biliyorduk ama bütün o kitapları yazanlar dahi Malazgirt'te gitmemişlerdi. Açık bu güvenlik sebebiyle vesaire. Ama şunu Adem Bey, hissiyatım olarak söylüyorum. Yarın Ruzi Mahşer'de, yani günahımız sevabımız tartılacak mizanda. Ama şuna inanıyorum. Orada ne olacak onu bilemiyorum ama Fatih'in ve Sultan Alparslan'ın cennette olacaklarına, olduklarına inanıyorum. Onların da, ya bu Haydar Ali vardı ya. Ya bu çocuk bizim Fethi Kupası yaptı efendim, Fethi andı. Bizim namazgaha sahip çıktı, Okçular Tekkesi'ne sahip çıktı. Ya onu bir getirin yani şey meleklerine diyecektir. Öyle inanıyorum. Evet. Sultan Alparslan ya 947 sene sonra benim topraklarımda, emanet ettiğim Anadolu topraklarında, vatan bıraktığım Anadolu topraklarında adımı Ahlat'la beraber duyuran, Malazgirt'le beraber duyuran ya Haydar Ali diye bir delikanlı vardı yani. Onu istiyoruz. Elimizden tutacaklar diye hissiyatım odur.
Allah, inşallah siz de geçerseniz bizi de çağırın başkanım.
Bunu anlatınca böyle diyorlar bize. Ama hissiyatım o. Yani
şimdi,
orada.
Şimdi uygun görürseniz bu belediye binasından şöyle bir İstiklal'e doğru gidelim mi? Arkadaşlar, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sizi şöyle dışarıya alıyoruz. Şimdi biz İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Bir dönem burayla ilgili işte çeşitli dükkanlar kapanacak, çeşitli markalar çıkacak gibi şeyler söylendi. Şu an son gelinen noktada en net bilgiyi herhalde sizden alabiliriz. Ben sizin Vakko'yla falan da toplantılar yaptığınızı biliyorum, Cem Akko'yla. Nedir durum burada başkanım şu anda?
Şimdi sadece Vakko değil ama tabii göreve geldiğimde yaptığımız toplantılarda farklı sektörlerle toplantı yaptık. Ve en çok da muhaliflerimiz hep şunu söylüyorlar. Beyoğlu eski cazibesini kaybetti. Eskiden şöyle olurdu. Eskiden işte kravatla çıkılırdı. Eskiden efendim kadınlar tayyörle çıkarlardı falan, böyle bir algı vardı. Bir de başka diyordum, markalar Beyoğlu'nu terk etti. Hangisi mesela? Vakko. Başka? Vakko. Tamam diyorum, başka? Vakko. Bunun üzerine baktım ki yani Vakko haricinde insanların kafasında başka bir algı yok. Evet. Cem Hakko'yla önce bir gazeteci arkadaşımız temasa geçti. Dedi ya sizinle görüşmek istiyor. Herkes karşısına bak, Vakko Beyoğlu'ndan ayrıldı. Sağ olsun Cem Hakko dedi ki ya olur mu, başkanımız bize böyle teveccüh buyurmuşsa hemen kalktı, kendisi geldi ziyaretimize.
İnce bir hareket.
Evet, çok bir toplantı yaptık. İstediğimiz tabii temel gerekçesi şuydu Vakko'nun, yani buranın cazibesini kaybetmiş olmasından değil, buranın araç trafiğine kapanmış olmasından. Çünkü kendi müşterisi daha çok araçlı, araçları olan müşteriler. Öyle olunca buradan ayrılmak durumunda kalmışlar. Ama dedim bakın, sayın dedim Vakko, Cem Bey dedim, Vakko, oğlum
markasıdır.
Öyle kafama göre alıp gidiyorum yok yani.
Sizin yüzünüzden insanlar bize bu diyalog gelişiyor aramızda. Vakko buradan ayrıldı, Vakko buradan ayrıldı. Ve şunu söyledi, aynı olgunlukla ve aynı şeyi tespit etti. Doğru dedi Sayın Başkan, Beyoğlu bir bizim markamızdır. Vakko bir Beyoğlu markasıdır. Bay Vitali Beyoğlu'ndan bu hareketi başlatmıştır. Vakko'yu marka yapmıştır. Beyoğlu'yla Vakko özdeşleşmiştir. Ben mesajımı aldım dedi. Biz de kendisini önerdik. Birkaç lokasyon. Kendi de gitti daha sonra o yönlendirdiğimiz veya kendi tespit ettiği lokasyonlara gitti. Görüşmelerini yaptı. Sonuçta ticaret. Başka böyle hani reklam olsun diye isimlerini tek tek de...
Biz faturayı keseriz başkanım. Sorun yok yani.
Evet ama gelenler de oldu. Mesela Beymen ben de geleceğim dedi. O da geldi.
Aslında burada biz şunu görüyoruz. Bir belediye başkanlığının nasıl ki 2000'li yıllarda mesela annelik ve babalık yapmakla bugünkü günümüzde annelik ve babalık yapmanın görevleri değişiyor. Eskiye göre belediye başkanlığı yapmanın görevlerinin de değiştiğini görüyoruz aslında. Yani bugün bakın bir ticaret hacminin de kendi ilçenizde kalmasıyla ilgili bir patronla masaya oturuyorsunuz ve onu bir şekilde ikna etmek istiyorsunuz. Ya da işte burada gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelere de ulaşmak durumunda kalıyorsunuz. Yani sizin görev tanımınızın da çok fazla geliştiğini ve genişlediğini görüyoruz yani.
Beyoğlu'nun bir trendi var. Bir tarih şehri, bir sinema, sanat, kültür. Bütün bu anlamda zenginliği olan bir ilçemiz. Ama bunun yanında halkın talep ve beklentileri diyoruz ya.
Evet.
Halkın talep ve beklentileri eskisi kadar bana ille proje yap, ille şunu yap, bina yap falan demiyor.
Evet. Mesela şey çok önemli bir şey. Ben ya bunun bangır bangır bağırılması gerekir bence yani. Bu belediyede belediye başkanının hiçbir tanıdığının çalışmıyor olması, belediye başkanının hiçbir şekilde birilerini selamla işe sokmadığı bir dönem. Ya bu Avrupa'da bir yerde olsa yer yerinden oynar yani.
Yıllardır kendi siyasi anlayışım, kendi duruşum, Beyoğlu'nda evet binlerce, yüz binlerce hele belediye başkanı olarak çokça tanıdığım dost akrabamız var. Ama hem kendi çalışan arkadaşlarıma, başkan yardımcılara, müdürlere, Beyoğlu'na hizmet veren bütün mesai arkadaşlarıma vermiş olduğum temel bir mesaj var. Evet, beni herkes tanır diyelim, Beyoğlu'nu öyle kabul edelim. Ben de herkesi tanıdım, öyle alalım yani temel verileri. Ama benim hiçbir tane tanıdığım yok.
Evet.
Temel ölçümüz adalet. Yöneticinin esas sorumluluğu bu kavram adalet. Şimdi Beyoğlu'nun bütün sokaklarında, bütün mahalleleri, temsil ettiğim bütün insanlar, hiçbir ayrım yapmadan. Tek ölçü adalet. Ya herkese ya hiç kimseye.
Evet, çok önemli.
Yani iyi de kötü de. Ona varsa ona da var. Ona yoksa ona da yok.
Vallahi çok keyif aldım.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız.
Konuşurken keyif aldım.
Vallahi umarım. Tabii burada bu röportajda çok önemli şeyler var. Mesela işinizle ilgili anlattığınız o kalem hikayesi bence beni mest etti ya. çok bir erkek bir iltifatı herhalde ancak böyle sürdürebilir değil mi? Bazıları iltifatı yapar bırakır. Ama siz imzayı atmışsınız ya. umarım başka röportajlarda tekrar görüşürüz.
Sohbet diyelim. Geçen bir tanesi hasbihal ettik kavramını kullandık sosyal medya dilinde. Dedi ki ya siyasetçiler de bunu devamlı kullanıyorlar. Ya hasbihal nedir yani böyle bir kavram yok. Aslında kelime köken itibariyle aynı.
Evet.
Hasbihal sohbet demek. Sohbet, muhabbet, hatta ashab dediğimiz peygamberin ashabı onunla sohbet yapanlar demek. Muhabbet evet. Yapanlar demek. Hani bizim biraz daha buna ihtiyacımız var. Sosyal medyada tabii bir gözüne bakamıyoruz. Kalbi o ünsiyet oluşmuyor. Bunun dezavantajları var. Ama her türlü çay, yani kahve diyorsunuz da biz biraz daha hani çay, şey diyorlar, 40
Başkan
yıl hatırı
Bey,
var.
Çaycı.
40 yıl hatırı var, çayın 80'dir falan diyor. Bir de sohbette onu anlatmıştım. Çayın bütün dillerde 3 harfli olduğunu biliyorsunuz değil mi?
Mesela? Şimdi
İngilizce'de tea, Çince'de çay, Türkçe'de çay. Çay. Yani bütün dillerde aşağı yukarı 3 harfli.
Ama sizin birler serisi de çok iyiydi ya. En sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bağladınız yani.
Ama üçte
bu işi biliyorsunuz ya, ben size söyleyeyim.
Üçte şöyle ifade edilir, çay üçle yapılır. Çay, su, şeker. Çay üçle servis edilir. Çay tabağı, çay tepsisi, çay bardağı. Çay üçle içilir. Sonuna getiriyorum. Uzundur biraz. Evet. Bir sen, bir seni yaradan, bir de seni sevenle için.
Vay.
Bir çay içmeye dönüştüm.
Bir şey diyeyim. Yenge Hanım vallahi çok şanslısınız ya. Ama evde tabii bu kadar romantik mi onu bilmiyorum Haydar Ali Bey. Futbol, onu sormadan kapatmayacağım tabii ki. Hangi takımı tutuyorsunuz?
Türkiye.
Ya. Ama vardır mutlaka
yok,
yani.
87'lerde biraz Beşiktaş sempati oldu ama 87'den itibaren takım tutmuyorum.
Hiç böyle hakemlerin yanlış karar aldığında falan, ya abi bu da verilir mi falan?
Yani objektif olarak takip etmeye çalışıyorum ama bir de şeyleri takip ediyorum. Hafta sonu kim kimi, yani maç sonuçları ne oldu?
Kim kimi yenmiş?
Yenmiş, onu takip ediyorum. Arada böyle röportajda sorarlarsa, şu anda sormayın, bilmiyorum çünkü.
Lider yani, kim?
Lider kim? Kaç puanı var?
Valla lideri ben de bilmiyorum. Lider kim? Beşiktaş mı şu anda?
Takip etmeye çalışıyorum.
Buradaki kim dedi? Beşiktaş mı? Galatasaray.
Galatasaraylar öyle diyorum. Sen diyorsun kesin Galatasaray. Onlar gönüllerindeki lider o.
Galatasaray ama fena gitmiyor sanki ya. Trabzon.
Ama tamam. Şunu politik zannetmeyin. Yani hangi takım tutuyorsun şeyinde. Bir, daha çok amatör sporlara ve geleneksel sporlara ilgi duyuyorum. Geleneksel spor, Sayın Bilal Erdoğan Bey ile beraber de geleneksel sporların ihyasıyla ilgili. Etnosporda beraberiz. Başta okçuluk, kendi yerli ve milli sporlarımız. Hatta başka ülkelerin yerli ve milli sporları, onların kültürlerini, geleneklerini devam ettirebilmesi bakımından daha çok geleneksel sporları önemsiyorum.
Ben size bir şey anlatayım. Mutlaka bilginiz vardır. Bununla da kapatalım. Tarih aslında bize o kadar derin mesajlar veriyor ki, biz Bilal Bey'le kamp yaparken orada bir minik etno startup alanı oluşturulmuştu. İşte bir workshop falan yani. Orada bir halı deseni hikayesi anlattı bize anlatıcı arkadaşımız. Çok ilginç. Padişaha halı hediye ediyor bir genç kız. Halısını ulaştırıyor ve padişah ona bu kızı acil bana getirin diyor ve ne derdim var diyor. Yani bizim bugün o halılara bile bakarken hiç aslında ya ne kadar iyi yapmış falan diyoruz ama her birinin aslında geçmişten bir mesajı var yani. Çok kıymetli. Ben
Anadolu Türküsü'ndeki gibi işte.
%100 aynı şekilde. Ve bu tarihi noktaların bugünkü gençlerimize çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu özellikle pandemi sürecinde şunu gördük. Ya bu işte bu dijital dünya tabii ki hayatımızda mutlaka olmalı. Ama çocuklarımızı tamamen bu dijital dünyaya teslim etmektense işte çocuklar aileleriyle beraber mangal oynasınlar evde falan gibi noktalara da bence daha yüksek bir dille konuşmak lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün Haydar Ali Yıldız'la sohbet ettik. Valla kendisini tanıdığım için çok mutlu oldum. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Yorum yapmayı, like yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.